Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 20. Ayırım. Tımar örgütü ile Kapıkulu örgütünün geleneksel niteliklerinden hangi koşullar altında bozulup çıkmış olduğunu şimdiye kadar çeşitli vesilelerle değinmiş bulunuyoruz. Nizam-ı Cedid'in bozulan bu iki örgütün yerine yeni bir militer örgüt kurma çabasının ilk uygulanışı olduğunu da gördük. Yani Nizam-ı Cedid deneyi aslında modern bir siyasal rejim kurma çabası olarak başlamıştı. Tımar örgütünün askeri bir niteliği kalmadığı için onun geriye kalan mali yanını yeni bir ordu kurma işinin temeli durumuna getirerek yeni bir militer güç meydana getirilince Yeniçeri örgütü ya kendiliğinden dağılacak ya da dağıtılacaktı. Zaten Yeniçerilik artık militer bir ocak değildi. Son zamanların savaşlarında çarpışan askerlerin çoğu halktan derlenen ya da ayağının sağladığı askerlerdi. Resmen Yeniçeri sayılanlar eski yöntemlere göre bile talim görmezler, eski silahlarını kullanmasını bile bilmezlerdi. Kullandıkları arkebuz tüfekleri yeni kundaklı çakmaklı tüfeklerin karşısında işe yaramazdı. Kendilerine özgü eski disiplinleri de kalmamıştı. Ocağı hakim olan Bektaşilik, savaşçılık dini değil, siyasal düzene karşı bir ideoloji olmuştu. Savaşa zorla sürüldükleri zaman içlerindeki Bektaşi babaları şöyle diyordu: "Be hey ahmaklar, boş yere neden canınızı telef edersiniz? Size gaza ve şehitlik diye yutturulan lafların aslı yoktur. Osmanlı padişahı kendi sarayında safasına bakıyor. Efrenç kralı kendi cümbüşünde. Sizin burada dağ başlarında metrislerde canınızı telef etmenizin ne anlamı var? Bunlar düşmanın üstün ateş gücü karşısında dayanamadıklarından kaçmaya başlarlar, bozguna sebep olurlar. Geri dönemeyenler önlerine çıkan yeri yağmalarlar, birçoğu eşkıya olup derebeylerine katılırlardı. Son zamanların dışında birçoğu savaştan başka işlerle uğraşıyorlardı. Padişahın ve ricalin korunmasında, saray ve hükümet adamlarının seyahatlerinde, yabancı elçiliklerin yanında, hapishanelerin korunmasında, tütün ve içki yasağı uygulamalarında, yangın söndürme işlerinde kullanılırlardı. Sonraların tulumbacıları, İngiliz elçiliğinin kavasları bu gelenekten kalmadır. Zamanla eski intisap işlerini yapanların yerini alarak çarşı ve pazarlara karışırlar, esnaf ve tüccara korku salarlar, bazılarını haraca keserlerdi, baltalarını asarlardı. Yeniçerilik askerlik değil, ulufe sahipliği demekti. Üçüncü Selim, kendisini tıraş etmeye gelen iki berberin topçu esamesi olduğunu kendiliğinden öğrendiği zaman şaşmış, berberlerin elinde ocak esamesi bulunmasının kendinden saklı tutulmuş bir sır olduğunu sanmıştı. Yönetici tabakada olmak nasıl mukaata ve iltizam sahibi olmak demekse, Yeniçerilik de yoksul halk tabakasının bir geçim kaynağı olmuştu. Ulufe tezkirelerinin çoğu küçük esnafın elinde olmakla birlikte bunlar devlet bonosu gibi alınır satılır duruma geldiğinden kadınlar ve çocuklar adına alınmış esame tezkireleri bile vardı. Ulemadan bir zat öldüğü zaman terekesinde birçok Yeniçeri tezkiresi çıkmıştı. Birçok tezkire de sahipsizdi. Çünkü Yeniçeri subayları ölen Yeniçerileri bildirmezler, onların tezkireleriyle aldıkları ulufeleri aralarında paylaşırlardı. Birçok Yeniçeri süresiz izinli gibi sayılır, subaylar ses çıkarmazdı. Bu izinli Yeniçeriler dışında iş tutarlardı. Yalnız başkentte değil, belli başlı şehirlerde Yeniçerilerin çoğu küçük esnaftı ya da esnaf olanlar Yeniçeri olmuştu. Bu şehirlerde hükümet, eşraf, ulema ve zengin esnaf ve tüccar partilerinin karşısında bunlar da siyasal bir parti gibiydiler. Hemen hemen bütün imparatorluk ülkelerinde bir güç birliği denilebilecek bir örgütleşme durumuna gelmekle birlikte ayan ve derebeyler nasıl birleşik bir sınıf teşkil etmiyorsa bunlar da bilinçli bir sınıf teşkil etmiyorlardı. Çoğunun aralarında kavgalar çıkardı. Ancak öteki güçlere karşı kendilerini korumak işinde birlik gösterebilirlerdi. Reaya, bu yoldan reayalıktan çıkarak askeri tabaka imtiyazını elde ediyorlardı. Bundan ötürü ocağın kaldırılması eğilimlerine karşı son derece hassas olmuşlardı. Varlıklarını tehlikede görüyorlardı. Yeniçerilerin sırf modern askerlik eğitimine, silah ve disipline karşı olduklarını sanmak yanıltıcıdır. Bunlar her çeşit askerlik eğitimine ve meslekleşmesine karşıydılar. Böyle oluşunun nedeni devletin bu eski askerlik mesleğini yaşatacak maddi koşulları sağlayamamasıdır. Ocak, çağdaş silah geliştirilmesine koşut olarak yeni silah ve araçlarla donatılmıştı. Aldıkları ulufe geçimlerine yetmediğinden dışarıdan iş tutmak zorunda kalıyorlardı. Ulufelerin artırılması isteklerine karşı olarak bu yola gitmelerine göz yumuluyordu. Artık yeni silahları öğrenmek, yeni eğitimlere gitmek için bulundukları koşullar altında sivillikteki işlerini bırakmak, eski yeniçeriler gibi kapalı bir ocak içinde profesyonel asker olamazlardı. Bu değişmeler uzun bir süre içinde geliştiğinden Osmanlı gelenekçiliğini kendi çıkarlarına göre kullanarak ocaklarının kazandığı prestiji kalkan olarak kullanırlardı. Yüksek tabakanın devlet ve din nüfuzu kişisel çıkarlar için kullanmasına karşılık olarak bunlar da tarihçilerin zorbalık dedikleri tetihçilikle ya da bektaşi nihilizmi ile ocaklarını korurlardı. Devletin bunlardan korkması silahlı güç olmalarından değil, bunalım zamanlarında halk ayaklanmalarını genişletecek bir kanal hizmeti gören siyasal bir güç durumuna gelmiş olmalarındandır. Yeniçeriler sanıldığı gibi şeriatçıların kışkırtmalarıyla durup dururken isyan etmezlerdi. Bunalım zamanlarında kazan kaldırma, yani Osmanlı rejimine özgü bir isyan hareketi başlayınca farklı çıkarlar peşinde olanların her kafadan çıkardığı sesler kargaşa içinde çok kez bir hükümet darbesine, yani padişah indirilişi olayına yol açardı. Şeriat, din solovanları ancak sonuç olarak o zaman ortaya çıkardı. Gerçekte Yeniçeriler şeriatçı hocaların değil, Bektaşi babalarının etkisi altındaydılar. Modern askerliği kabul edenlerin nizam-ı cedid saflarına alınması, istemeyenlerin oldukları halde bırakılması kabul edince, devlet bir eski bir de yeni iki ordu için çift hazine ile çalışacaktı. Fakat Yeniçeri ocağını kaldıracak yeni bir ordu gücü geliştirilmesi için girişilen mali politikanın işlemleri günün birinde basit bir Yeniçeri kavgasını bir ayaklanma biçimine sokuverecek koşulları alabildiğince geliştiriyordu. Yoksulluk söylentileri ve pahalılık bunlara karşın yöneticiler ile mültezim ve sarraflardan oluşan zengin tabakanın sürdüğü müreffeh hayat, padişahın iradesizliği, bu yüzden reform adamları arasında birlik bulunmayışı ve aralarına bu reformlara düşman olanların girmiş bulunması karşısında eski ocaklar, özellikle Bektaşi zümresi bunca yüz arttılar. Bunlar 100 yıldır devlete güzel bir hizmet eylediler. Bunların ilgası hatıra gelir şey değildir. Boşuna vesvese edilmesin. Maksat sırf talimli bir asker yetiştirmek, bir taraftan da şecaatleri malum olan eski ocaklar, bir taraftan da bu talimli askerle düşmana galebe etmektir. Yollu bir kandırmacaları Yeniçeriler yutmuyorlardı. Nizam-ı Cedid'e yazılanlar kısa süre içinde talimleri anlamsız bulmaya, ocaktaşlarının telkinleri altında bu gavur işi bize yaramaz diyerek sıvışmaya başlamışlardı. Nizam-ı Cedid işleri ilerledikçe bunun eninde sonunda ocağın kaldırılmasına, gelir ve imtiyazlarının ellerinden gitmesine varacağını kavramaya başlamışlardı. 29 Mayıs 1807'de patlak veren ayaklanmayı hazırlayan koşulları anlatmaya çalışan tarih yazarı Asım, Bektaşi zümresi ile Osmanlı geleneğine yabancılaşmış aydın zümresi arasında bir paralellik kurar. Ona göre padişahın ve reformcuların Fransız yanlısı olmaları yüzünden bir Frank taklitçiliği başlamıştı. Geleneksel kişilik giysisinden soyunmuş, yenilik heveslileri Frank hocalardan yabancı dil öğrenip korkusuzca konuşuyorlardı. Frank siyasa fikirlerini öğreniyorlardı. İslam ve Osmanlı düzenine ve şeriata inanmıyorlar, kitap ve sünnetteki yargıların ya insan aklıyla konmuş kurallar ya da İsrailiyat hurafeleri olduğunu söylüyorlardı. Kanunu kadimin artık bir eylem ilkesi olma değeri kalmadığını iddia ediyorlardı. Şeriat ve kanun artık ömürlerini yitirmişlerdir iddiasıyla zamanın maslahatı anlamına gelen Frank politikasını kendilerine eylem ilkesi sayıyorlardı. Devletin başına tanrısız, peygambersiz kişileri musallat ederek servet biriktirmekten başka amacı olmayan büyüklere sömürü kapılarını açmışlardı. Asım özellikle ulah ve Rum kişilerinin devlet adamlarıyla karışık mukata ve iltizam işlerine giriştiklerini, devlet işlerini evlerinde bunlarla yaptıkları kombinezonlarla idare ettiklerini ileri sürer. Halkın durumuna ilişkin şikayetler ve Nizam-ı Cedid işleriyle ilgili söylentiler dinlenmediğinden padişah ve devlet adamları bunlardan habersizdiler. Fakat devlet adamları arasında Yeniçeri gayreti gütmeyi çıkarlarına uygun bulanlar çoğalıyordu. Bunların Yeniçeri yanlısı olmaları şeriat ve kanuna saygılarından değil, siyasal çekişmelerde bunları kendilerine araç olarak kullanma olanağının doğmakta olduğunu görmelerinden ileri geliyordu. 5. Nizam-ı Cedid'in karşılaştığı dış engeller. Buraya kadar Nizam-ı Cedid'in karşılaştığı engellerin içeriden gelenlerini gözden geçirdik. Şimdi bir de o zamanki Osmanlı Devleti'nin Fransız devriminin Avrupa siyasetinde yarattığı kasırgalar içindeki durumunu tanımaya çalışacağız. Çünkü yukarıda gördüğümüz gibi Osmanlı Devleti ilk kez bu dönemde Avrupa diplomasi çevresi içine giriş adımlarını atmıştı. Osmanlı Devleti'nin devrimci Fransız rejimini tanıması, İstanbul'daki Fransız elçiliğinin devrim temsilcilerine geçmesiyle kolaylaşması, Fransız devriminin temsil ettiği ideolojiyi benimsemekten çok diplomatik nedenlerle olmuştur. Fakat devrimin dolaylı yoldan başka etkileri olmuştur. Bunların birincisi, başkentte Bab-ı Ali'nin diplomatik işlerinin birdenbire son derece artmasıdır. Bu diplomasi işleri de Fenerli Rumların rolüne yeni bir önem kazandırdı. Rum tercümanların Avrupa diplomasisi ile olan ilişkilerde şüpheli roller oynayabilecek bir duruma gelmesi de başlamıştır. İkincisi, özellikle Rum reaya arasında Fransız devrimi fikrinin okumuşlar ve aydınlar yoluyla etkili olmaya başlaması, bu halk arasında biri Rusya, öteki Fransa yanlısı iki kolun çatışır duruma gelmesidir. Üçüncüsü, padişahın kendi reformcuları arasında da Rusya İngiltere yanlıları ile Fransa siyaseti yanlıları arasında bir rekabetin doğması, Napolyon savaşları döneminde gözüken çok oynak diplomasi kombinezonlarının görülmedik kaypaklıkları yüzünden iki tarafın da prestijini kaybetmesidir. Bazı koşullarda birinci grubun tuttuğu devlet dost gözükürken, koşullar değişince bu devletin dost değil düşman tarafta olduğu görülüyordu. Bu kaymalardan en çok Fransa yanlısı olanlar zarar görmüşlerdir. Avrupa diplomasisi ile elçilikler kurarak doğrudan doğruya karşılıklı ilişkiler kurulmasına başlandığı halde, hükümette yeni diplomatik ilişkileri yürütecek Dışişleri Bakanlığı mekanizması bile kurulmamıştı. Avrupa, Bab-ı Ali terimiyle bilinen bir makam tanıdığı halde gerçekte böyle bir makam ve daire yoktu. Başlıca diplomatik kararlar padişahın kendisi ve etrafındaki saray müşavirleriyle verilir. Bab-ı Ali sadece bu kararları dışarıya ileten bir kanal vazifesi görürdü. Bu yüzden Fransız devriminin yarattığı karmaşık diplomasi işleri karşısında karar verecek tek kişi padişahın kendisi idi ki o da Rus, İngiliz, Fransız yanlısı kliklerin telkinleri altında hangi yolu tutacağını kendiliğinden bilemeyecek durumda olmaktan çıkmıştı. Bu yabancı devlet yanlılarının birleştiği iki nokta mutlaka bir Avrupa devleti ile ittifak kurma zorunluluğu fikri ile yabancı bir devletten destek ve yardım sağlanmadıkça devletin ayakta duramayacağı fikriydi. Fakat devrim dönemi Avrupa diplomasisinin beklenmedik kombinezon değişiklikleri yüzünden bu iki görüşün uygulandığı koşullarda bile girişilen ittifaklar ya olumsuz ya da sonuçsuz ve yararsız kalmıştır. Bunun en iyi örneği Selim'in en çok eğilimli olduğu Fransa yanlısı diplomasisinin beklenmedik iniş çıkışları olmuştur. Fransa'daki devrime karşın eski Osmanlı-Fransız dostluğu devam ediyordu. Fransa'daki yeni rejimi Prusya'dan sonra ikinci tanıyan Osmanlı Devleti olmuştu. Yeni Fransa'da Ancien Régime'den benimsediği diplomatik tutumu devam ediyordu. Yani yeni rejimin diplomasisi Türkiye'de kendi ideolojilerini yaymak değil, Fransa'nın Yakın Doğu'daki ticari ve siyasi çıkarlarını sağlamlaştırmaktı. Uzman ve savaş araçları yardımı yeniden başlamıştı. Ünlü Clozio Goffier, krallık taraftarı olduğu için elçilik arşivlerini Osmanlı hükümetine bırakarak Rusya'ya kaçmıştı. Bildiğimiz gibi bu gibi elçiliğin bir basım evi vardı. İşte İstanbul'da çıkan ilk gazete Osmanlı hükümetinin Fransız yeni rejiminin temsilcilerine teslim ettiği bu basım evinde Fransızca olarak yayımlanan gazete olmuştur. 1795'te yeni ilk Türkçe gazetenin çıkışından 34 yıl sonra burada Bülten de Novelle adı altında çıkan bu gazetede yeni rejimin elçisi Raymond Verminac gazetenin Osmanlı ülkelerinde Fransız vatandaşlarına yeni rejimle ilgili havadisleri ulaştırmak, Türklere de yeni rejimin dost devlet olduğunu anlatmak amaçlarıyla çıkarıldığını bildiriyordu. Fakat Verminiac, Nizam-ı Cedidi bir iç reform işi olarak yürütme isteğinde olanların midesini bulandırarak fikirleri olan bir diplomattı. Ona göre Osmanlı Devleti böyle reformlarla değil, Rusya'ya savaş açmakla eski gücünü kazanabilirdi. 20. ayırımın sonu, sayfa 121, devamı 21. ayırımda.